Ayrım 18.
Davetliler adına eziklik hissettim. Kimse onların aylarca süren emeklerini öne çıkarmamış, değerince fark etmemişti. Takdir etmemişti. Çalışmalarını, emeklerini, kendilerini de kulüp başkanı da doğal, olması gereken bir tarzda karşılamış, kimse fazlaca üstünde durmamıştı. En çok alkış ve onuru yine de kulüp başkanı almıştı sonuçta. Ortaklıkta olan, en çok dikkat ve alkış toplayan, as solist yerine konulan oydu. Tüm hanımlar konunun çalışmaları, emekleri, göz nurları sadece kulübün adını taşıyacak plaketin zeminini oluşturmuştu. Kadınlar her zamanki gibi kulübü öne çıkaran, şeklin görünmez ancak güçlendirici zeminli olmayı tercih etmişlerdi. Kadınlardan tüm çevrelerine yaşam boyu annelik yapmaları, yaşam boyu başkalarını güçlendirmeleri beklenir. İşte bu tür gücün güç tanımlamalarında yeri yoktur. Çünkü eril dünya gücü bu şekilde tanımlamamaktadır. Miller'a göre dilimizde bu tür gücün tanımlarına ilişkin kelimeler bile bulunmamaktadır. Kadınların dünyası giderek daha sık ifade kazanmaya başladıkça günlük dilimize yeni tanımların girmesi ve sistemde yeniden yapılanma kaçınılmazdır. Miller'a göre dünya, kimsenin başkalarını sınırlamadığı, aksine geliştirdiği, güçlendirdiği ve başkalarını güçlendirdiği sürece kendini güçlü hissedeceği bir dünya olsaydı, kadınlar kendilerini çok daha rahat hissedecekti. Güce yeni tanımlar getirilebilir mi? Güç, bir değişim yaratabilme yetisidir. Yani herhangi bir şeyi veya durumu A noktasından B noktasına hareket ettirebilmektir. Bu bir kişinin duygu ve düşüncelerini harekete geçirmekte olabilir. Miller bunu çok etkili bir tarz olarak tanımlar. Bu güç aynı zamanda kişiler arası, ekonomik, sosyal veya politik alanlarda da hareket yaratabilme yetisidir. Bu tanım geleneksel güç tanımından farklı olarak bir başkasının veya başka şeyin üzerinde güç veya baskı kurmayı amaçlamaz. Baskı kullanmadan etkilemeye veya harekete geçirmeye odaklanır. Bu tür bir gücün temelde çok önemli bir potansiyeli olduğunu hepimiz biliriz. Özellikle fikirleri, düşünceleri veya sadece varoluşlarıyla kişileri ve kitleleri etkileyebilen, peşinden sürükleyebilen bu meyanda da bunu hiçbir baskı veya iktidar kurmaya çalışmadan ortaya koyabilen nice düşünür, ozan ve yazarımız vardır. Sanatta bu tür bir güç kullanımıdır. Bu tür güçlerin belirli iktidarlar tarafından geleneksel güç yöntemleriyle baskı ve kaba kuvvet kullanarak sindirilmeye çalışılması ve sonuçta da sindirilememesi aslında bu tür bir erkin ne denli etkili olduğunun yalın bir kanıtıdır. Paylaşımcı güç anlayışı birlikte güçlenmeyi yeğler. Bu ilişki içinde birlikte güçlü olmayı ve birbirini güçlendirmeyi içeren bir anlayıştır. İlişki içinde olduğu kimseyi güçlendiren, bunu gerçekleştirirken kendini de güçlendiren bir tarz, ilişkinin diğer kişisi veya kişileri tarafından da karşılıklı olarak güçlendirilen, dolayısıyla birlikte güçlü olunan bir erk anlayışı. Buna birlikte güçlenme, beraber güçlenme veya güç birliği de denilebilir. Oyun teorisi. Amerikalı matematikçi John Forbes Nash, kendisine Nobel kazandıran game teoriyi 1944'te kaleme aldığı The Theory of Games and Economic Behavior, Oyun Teorisi ve Ekonomik Davranış adlı yayısıyla ortaya attı. Nash, nekabet ve yarış halinin mantıksal ve matematiksel formüllerini çıkardı. Daha sonra Soğuk Savaş ve nükleer silah yarışının başlaması bu teoriyi ilgi odağı yaptı. Nash'ten önceki kavrayışa göre rakiplerinden biri kazanıyorsa öteki mantıki olarak kaybetmek zorundaydı. Oysa Nash kendi geliştirdiği formülle rakiplerinin her ikisinin de kazanabileceğini gösterdi. Nash'e göre taraflardan birinin başarısı ötekinin performansıyla sınırlı kalmaya mahkumdu ve bu sınırı aşmak imkansızdı. Dolayısıyla rakibin kazanmasına da imkan tanımak gerekiyordu. Nash'in bu teorisi ekonomistlerden dünya ticaretinin stratejisini yapan uzmanlara kadar, askeri teknisyenlere kadar herkes tarafından kullanılmaktaydı. Surrey'e göre Geleneksel güç anlayışı, yani baskıcı veya başka şey üzerine baskı kurma veya sadece kendisi için güç isteme anlayışı, genelde kadınların uygulamak istemediği veya uygularken zorlandığı bir güç tarzıdır. Kadının bu anlayışa göre davranması beklendiğinde, kadın yine de karşı tarafın ihtiyaçlarına öncelik verip karşı tarafın kendini güçlü hissetmesine yönelik davranır. Şimdiye kadar kadınların bu tür davranışlarına pasif, zayıf, çekingen veya duygusal tanımları konmuştur. Oysa ilişki içinde bu tür davranışların karşılıklı güçlendirme ve güç birliği ile ilgili olduğunu düşünürsek, bu davranışı geleneksel eril değer anlayışı bakış açısıyla bir zaaf olarak değil, bir güç, kuvvet kaynağı olarak da görebiliriz. Kadının genelde kendisi için benimsediği bu tarzı ilişki içindeki her iki tarafta uyguladığında iki tarafta daha güçlü, daha enerjik, daha gerçek hissedecek, ilişki ise boyutlanıp her ikisinin yararına gelişebilecektir. Kadınların giderek iş alanlarına aktif olarak katılmalarıyla bu nevi kadın tarzları iş yerleri ve organizasyonlarda da etkisini göstermeye başlamıştır. Halen iş yerlerindeki geleneksel dikey hiyerarşi ve sorgulanmaz otorite yöntemlerinin geçerliliği kadar verimi de gitgide sorgulanmaya, farklılaşmaya ve ciddi gelişimlere uğramaya başlamıştır. Çağdaş yönetim tarzı ekip çalışmasını yeğlemekte, pozisyonu ne olursa olsun grubun her üyesinin katkısı eşdeğer önem taşımaktadır. Herkesin gücünün ortak enerji ve güce dönüştürüldüğü, sonuç ve başarının tek kişiye, lidere, otoriteye değil de gerçekte olduğu gibi ortak olarak tüm katkıda bulunanlara, yani ekibe atfedildiği yönetim tarzının benimsenmesi günümüzün çağdaş yönetim tarzlarındandır. Güç birlikten doğar ilkesini kanıtlayan bu tarz, şirket ve organizasyonlarda çalışanların motivasyonunu artırdığı gibi şirketin verimliliğinde önemli katkılarda bulunur. Kızgınlık ve güç. Kızgınlık ve öfkenin çoğu iktidardaki kesim tarafından güç ve baskı aracı olarak kullanılması, bu duyguların dışa vurumu ve kullanımını tek örnek üzerinde odaklar. Güç ve baskı kullanımında insan ilişkisi önemli değildir. Birincil ivme, güç kurma ve gücünü ispatlama kaygısıdır. Dolayısıyla iktidarına tehdit oluşturan ilişkiler geliştiremez. Miller'a göre toplum insanlar arası ilişkiler içinde geliştirdiğimizi yeterince takdir etmemekte, ilişki ihtiyacını ise kadınlara ait, kadınlara gerekli bir bela olarak algılamaktadır. İnsan ilişkileri, iktidarları tehdit eden potansiyel güç odaklarıdır. Empati, karşılıklı duyarlılık, birbirini koruma ve güçlendirmeye yönelik ilişkiler, insan yaşamı ve gelişmesi için hayatidir. Ancak iktidar içeren sistemlere uygun düşmez. Bu tür bir sistemde hataları düzeltmeye ve değişim getirmeye yönelik potansiyeli olan kızgınlık enerjisi iktidarlar için bir tehdit unsurudur. Düzende değişikliği zorlayacağı için mutlaka yok sayılır veya bastırılması, şekil değiştirmesi beklenir. Bu geleneksel düşünce sistemini sorgulayarak kızgınlığa ilişkinin değerli bir boyutu olarak bakmak önemlidir. Zira kızgınlık ilişkiye değişim, hareket ve devinim getirdiği gibi yapıcı olarak kullanıldığında ilişkilerin perçinlenmesine ve gelişmesine yardımcı olur. Kızgınlığın saldırganlıktan ayırt edilip bu anlamda tanımlanması önemli bir öfke birikimlerini yok edebilir. Kızgınlığı oluşturan duygu ve deneyimlerin bastırılması, şekil değiştirmesi veya bedene atılması yerine yapıcı bir dille ifadesine yol açar. Kızgınlıktan kaçmak yerine birçok kişinin ilişkisine daha rahatlıkla sahip çıkmasına, özellikle olumsuz deneyimlerini daha kolayca dile getirebilmesine yardımcı olur. Her ne kadar tezat gibi görülse de insan ilişkilerini önemseyen ve bu nedenle kızgınlığın saygılı ifadesini bu ilişkileri daha verimli hale dönüştürmekte kullanılan farklı bir bakış açısı hepimizin ruhsal sağlığına yardımcı olabilir. Toplumda kızgınlığın sadece saldırgan davranış ve tavırlarla ifadesinin değişimini sağlayabilirler. Böylelikle belki de dünyamızın daha yaşanır ve daha güvenli bir çevre olmasına doğru yolu açabiliriz. 4. İlişkilerde kızgınlık ve çatışmalar. İlişkileri değişmez sanmak birincil yanılgılarımızlandır. Değişmeyen, gelişmeyen, durağan ilişkiler sıkıntıyla yaşanır. Yaşam boyu sürekli değişmemize rağmen ilişkilerimizi aynı durağanlıkta yerinde sayan, değişmez düzende tutmak, ilişkiyi hareketsizliğe kireçlenmiş ve acı veren tekrarlara sürükler. Bunun en tipik örneğini çocukluk döneminden ergenliğe geçen, sonradan da genç yetişkine dönüşen bireylerin aileleriyle olan ilişkilerinde rastlarız. Çocuk büyüdüğü, ergene, hatta genç yetişkine dönüştüğü halde ailesinin ona hala çocukmuş gibi davranması pek çok çatışmanın kaynağı olur. Çocuğun büyüdüğünü ve farklılaştığını gözden kaçırmak, aile içindeki ilişki tarzının tek düze değişmez tutulduğunu gösterir. Oysa çocukluğun büyümesi ve değişmesiyle birlikte aile içi ilişkilerin de farklılaşması, yenilenmesi gerekir. Böyle bir evrede ilişkiyi eski düzeninde bildik davranışlarda tutmayı istemek, farklılaştırmamak, kavgalar ve onarılmaz kırgınlıklardan başka geriye bir şey bırakmaz ne yazık ki. İlişkiler canlı varlıklar misalidir. Tüm ilişkiler hayat boyunca yaşadıklarımız ve duygularımızla birlikte hareket eder, değişir veya gelişirler. Bedenimiz gibi ruhumuz ve zihnimiz de gelişmeye, değişmeye yönelik enerjiyle yüklü olduğu için bu değişimler doğal olarak ilişkilerimize de yansır. Sağlıklı ilişkiler, ilişkiyi oluşturan kişilerle birlikte gelişmeye açık olan ilişkilerdir. Gelişime yönelik ilişkiler, hareket, sorgulama ve yenilenme içerir. İyi kullanılmış kızgınlık enerjisi, ilişki içindeki sağlıklı olmayan ve iyi gitmeyen boyutları sorgulamayı, yeniden yapılanmayı, kireçlenmiş alışkanlıklardan vazgeçmeyi sağlar. Böylelikle de ilişkiye ve ilişkiyi oluşturan bireylere olumlu ivme getirir. Kızgınlık enerjisinin sağlıklı ve yapıcı kullanımı, ilişkilerin hareketliliğine ve yenilenmesine çok önemli ivmeler katar. Yıkıcı kızgınlığın kullanıldığı ilişkiler. Bu tür ilişkilerde kişiler kızgınlıklarını sürekli dışa vurur. Her şeye söylenir, kızar, kavga edip dururlar. Her şey, her olay kavga için bir bahanedir. Bu tarz düzeni korumanın kıvılcımlı bir tarzıdır. Bu şekilde davranarak kızgınlığın yarattığı gerginlik, olumsuz enerji bir miktar boşalsa da tekrarlayan kavgalar nedeniyle yeniden yüklenmektedir. Aslında temelde neye kızıldığı açıklanmadığı, gerçek duygu ve düşünceler konuşulmadığı için ilişkideki kişiler gerçekte birbirlerini duymamakta, yanlış yorumlamaktadır. Oldukça acı veren, tüketici bir ilişki tarzıdır bu. İlişkiyi oluşturanların yaşadıkları duygu ve düşünceleri, deneyimleri karşı tarafça duyulmadığında kolaylıkla yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar ve bundan doğan kaçınılmaz kızgınlıklar oluşur. Anlaşılmamak, duyulmamak, fark edilmemek, haksızlık, suçlanma çoğumuzda kırgınlık ve öfke yaratır. Kızgınlıkta solo dans, kızgınlığın açıklanmadığı ilişkiler. Bu tür ilişkilerde kişi ne hissettiğini, kime neden kızdığını pek açıklamaz. Kızgınlık enerjisi bir şekilde kızılmakta olan kişilerin dışında harcanır. Kızgınlığını başkalarına anlatarak rahatlamak, ilgili kişinin dışındakilere şikayet, kızgınlığını yemek yiyerek, alışveriş ederek, bir faaliyetle, sporla gidermeye çalışmak, öfkesini başkalarından çıkarmak veya içine atarak kendine zarar vermek gibi. Kızgınlığa sebep olan karşı tarafın ya durumdan haberi yoktur veya kızmakta olanın beden dilinden bir şeyler sezinlemektedir. Bu anlayışa göre önemli olan ne olursa olsun düzeni korumak, kötü de yaşansa düzenin bozulmamasını, değişmemesini sağlamaktır. Bu tür ilişkilerde birbirine teğet geçilir. Suya sabuna pek dokunulmaz, ilişilmez, miş gibi yapılır. Yaşanıp gidilir işte. Ölü evlilikler, mesafeli birliktelikler düzeni bozmama adına kişilerin ilişki içinde benliklerini yaşatmadığı, kızgınlıklarını dillendirmediği teğet birlikteliklerdir. Kızgınlıkların dile gelemediği birlikteliklerde bireylerin bir yanı sönmüştür. Meydan savaşları yerine ufak tartışmalar. Çoğunlukla ilişki içinde yaşadığımız acı veren durumları ilişkiyi o anda bozmamak, düzeni sarsmamak için dillendirmez, sineye çekeriz. Şimdi sırası değil, vakit gelince söylerim gibi ertelemelerle bizi üzen, tedirgin eden davranış veya sözleri yaşamamış gibi yaparız. Oysa içimizde bu yerler acımış, birkaç tel kopmuştur bile. Zamanla bir miktar uzaklık hissetmeye bile başlamışızdır. Ancak şimdi söylersem her şey bozulacak tarzı gerekçelerle duygularımızı da erteleriz. Kızgınlık duygusunun altyapısını oluşturan acı veren duygular ertelendikçe olumlu duygulardan şefkat, yakınlık, sevgi de ertelenmiş olur. Mesafe büyümeye, iç huzursuzluğumuz da artmaya başlar. Bu tür kızgınlık birikimleri bir kıvılcım sonucu patlamalara dönüşür. Bardağa taşıran son damla gelir veya biz çok fazla duygu stok etmiş olduğumuz için bir bahane buluruz. Sanki bir şeylerin ters gitmesini bekliyoruzdur. İçimizdeki gerginlik o denli yoğunlaşmıştır ki boşalabilmek için herhangi bir söz veya olayın ters gitmesini adeta tetikte bekleriz. Ve ilk fırsatta büyük bir patlamayla tüm öfkemizi döker, bağırıp çağırır, etrafı kırar geçiririz. Bu gibi durumlarda kızgınlık yaratan olayın ötesinde geçmiş olaylar da ortaya saçılır, eski hesaplar karıştırılır. Geçmiş kızgınlıklardan bilimum örneklerle gerginlik iyice artar ve büyük bir meydan savaşı yaşanır. Meydan savaşları içimizde biriken gerginliği bir süre için dağıtır. Buna karşılık sarf edilen sözlerin kırıcılığı kadar meydan savaşının çirkinliği, yaşanan sözel veya fiziksel şiddet bedenimizin kadar ruhumuzda da dağlar. Taze gerginlikler yükler. Çoğunlukla sarf etmiş olduğumuz sözlerden pişmanlık duyar, o sözleri nasıl geri alacağımızı bilemeyiz. Öfke patlaması geçtiğinde sergilemiş olduğumuz sözel veya fiziksel şiddet bizi utandırabilir. Bunun nasıl telafi edeceğimizi kestiremeyiz. Kızgınlık biriktirmek meydan savaşlarına gebedir. Yaşanan büyük öfke patlamaları her iki tarafı da öylesine yaralar ki sarf edilmiş bazı söz veya davranışların ruhumuzda yarattığı çatlakları tamir etmek çoğu kez imkansızdır. Meydan savaşlarına girmemek için olumsuzluk yaratan olayları sıcağı sıcağına halletmek yeğdir. Rahatsız eden, canımızı sıkan bir söz veya davranışı anında duyuramıyorsak da hiç de geç kalmış sayılmayız. Bir süre sonra hatta ertesi gün veya o hafta içinde konuyu gündeme getirip duygularımızı açıklayabiliriz. Geçen gün arkadaşlarımın yanında beni eleştirmene çok kırıldım. Kendimi küçük düşmüş hissettim veya televizyon seyrederken sürekli bir şeyler talep etmene çok ilişkiliyorum gibi. Bu gibi duyuruların konu henüz diriyken yapılması yani bir haftayı geçmemesi çok önemlidir. Aksi halde unutulmaya veya farklı algılanmaya ve savunmaya neden olup gereksiz tartışmalara yol açar. Kızgınlığın bu gibi günlük duyuruları başta düzeni bozacak, sürekli gerginlik yaşatacak gibi görünse de gerçekte öyle olmaz. Karşı taraf tartışmaya geçse veya kendini savunsa da bizi rahatsız eden söz veya davranışları belirlemek ve bunların tekrarını engellemek için ifade etmek ilişkiye verilen önemi gösterir. Bunu ilişkinin niteliğine ve devamlılığına gösterdiğimiz özen olarak görmek önemlidir.